Ayrım 31. Sayfa 366. Bitmeyen utanç. Ta çocukluğumuzda çok utanılsız bir davranışta bulunduysanız, zaman zaman hatta yerli yersiz bu anınızı anımsayıp herkes yeniden o eski utancı gömüldüğünüz oluyor mu? Benim oluyor, hem de sık sık. Eski bir utancımı yeniden anımsadıkça eskisinden bin beter utanıyorum. Unutmak şöyle dursun, 45 yıldan beri her anımsadıkça daha da artarak beni utandıran anılarımdan biri babama değindir. Babam kiraladığımız bahçedeki ağaçlardan topladığı yemişleri, bahçede yetiştirdiği ürünleri satarak bizi geçindiriyordu. Kimiliğinde halden yemiş, zerzavat alarak satardı. Bunları Çelebi adını koyduğum eşeğimizin sırtına yüklerdi. Babamın bu biçim bir satıcı olması ağrıma giderdi. Gerçeği söylemem gerekirse babamın yaptığı işi küçümsemiyordum ama yaptığı iş babama layık bir iş değildi. Doğrusu babam daha düzeyli bir iş yapabilecek yetenek ve bilgideydi. Ama geçirdiğimiz zor ve bunalımlı günlerden sonra babam geçimimizi sağlayabilmek için ancak bu işi düzenleyebilmişti. Babam Çelebi'ye yüklediği yemişleri ya da zerzavatı sokaklarda bağırarak ya da pazar yerinde satmazdı. Onun nedenini çok tanıdığı arkadaşı, eşi, dostu vardı ki eşeğini önüne katıp onların evlerine, dükkanlarına, iş yerlerine uğrar, uğradığı yerlerde oturup çay kahve içip söyleşir, hem de mallarını satardı. Büyük yaz tatilinde haftanın bir iki günü Hilmilerin evinde kalıyordum. Bu aileye, bu denli yaklaşınca onlara ister istemez kendi aileme değin, bilgi vermem gerekiyordu. İşte bu yüzden bir yalan söylemiştim onlara. Babamın eşek sırtında mal sattığını söylemekten utandığım için Hilmi'nin babası Haydar Bey bana babamın kimliğini sorduğunda Naci Bey'in kardeşi olduğu yalanı uydurmuştum. Hiç düşünmeden ağzımdan çıkmıştı bu yalan. Aşağılık duygusunun birdenbire patlayışıydı. Naci Bey babamın daha önce bahçesinde çalıştığı tekkenin şeyhiydi. Kendisi de şeyh olan Haydar Bey elbet Naci Bey'i tanıyordu. Hafta tatili olan cuma günlerinin çoğunda Karababa ailesi adaya, Çamlıca'ya, Çırpıcı'ya, bunlara benzer bir gezinti yerine giderdi. Beni de bırakmaz, üsteleyerek oralara götürürlerdi. Hilmi dişçi olarak çalıştığı için bolca para kazanıyordu. Bu hafta tatili gezintilerinin giderinin çoğunu Hilmi öderdi. Hilmi'nin annesi bu gezinti günleri için önceden dolmalar, kadın budu köfteler, börekler, söğüş, tavuk kızartmaları gibi yemekler hazırlardı. Yemekler sepetlere, çantalara konurdu. Salatanın sirkesine, zeytinyağına, sabuna, sabunlu el bezine, havluya dek gezinti yerinde gerekli olan her şey unutulmadan alınırdı. Bir hafta tatili günü taksiyle Sümbül Efendi türbesine gidecektik. Mevlana Kapıdışı'ndaki Sümbül Efendi tekkesi, türbeleri, mezarlığı, çilehanesiyle o zamanlar hem bir ziyaret yeri hem de bir gezinti yeriydi. Arabayla giderken surlar dışındaki yol üzerinde bir tekkeye uğranılırdı. Bu tekkenin şeyhi Haydar Bey'in dostuydu. İçeriye girdik. Taksi dışarıda bekliyordu. Bu tekkenin yaşlı şeyhi, konuşmalarından anlayabildiğim kadarıyla olgun, aydın bir kişiydi. Beni ona Naci Bey'in kardeşinin oğlu diye tanıttıklarında Şeyh Efendi pek şaşırarak Naci Bey'in kardeşi olmadığını söyleyip beni sorguya çekmeye başladı. Yer yarılsa da yerin dibine geçsem çok daha iyiydi. Her zaman denildiği gibi yalandan daha doğurganı yoktur. Bir küçük yalanımın benim ağzımdan pek çok yalanlar doğuracağını önceden bilemezdim. Bozulmamdan, utanmamdan yalanımı anlamış olacaklardı ki beni daha zor bir duruma düşürmemek için konuyu değiştirdiler. Bir süre oturduktan sonra tekkeden ayrıldık. Sümbül Efendi türbesine geldik. Çilehanenin bulunduğu çayırla pek çok aile gelip yer yaygıları üzerine yayılmışlardı. Çilehanede kuyular vardı. Kuyu bileziklerinden bakılınca suları görünüyordu. Kimisi de kör kuyuydu. Çile çekmek için dervişler bu kuyulara iner, dipteki kovukta bir zaman, kimiliğin 40 gün, günde 2 zeytin, 2 hurma ile yaşayıp, kendi kendileriyle kalarak, derin yalnızlık düşüncelerine dalarak, nefse emarelerini körletiyor, içlerindeki şeytanı öldürüyorlarmış eskiden. Yalanımın ortaya çıkışının utancı yetmezmiş gibi, birkaç gün sonra Hilmi ile birlikte Beyazıt'tan Şehzadebaşı'na doğru gelirken, birden 5-10 adım öteden giden babamla karşılaştım. Önüne eşeğine katmış gidiyordu. Eşekteki küfeler boş olduğuna göre mallarını satmış eve dönüyordu. Birden hiç düşünmeden tepkisel bir davranışla başımı babamdan ters yana çevirdim. Sözde babamı görmezden gelecektim. Hilmi'nin eşek sırtında zerzavat satan bir adamın oğlu olduğumu öğrenmesini istemiyordum ama babam beni görmüştü. O sıcacık, yumuşacık sesini duydum. Oğlum... Konuştuk babamla. Konuşurken sıkıntılı, tedirgin ve utangaçtım. Yaşamımda elbet pek çok utanılsız davranışlarda bulunmuşumdur. Ama hiçbiri beni bu denli utandırmamıştır. Her anımsadıkça bir kez daha ama bin kat artarak utanç duyarım. En olmadık zamanda, en olmadık yerde. Özellikle de yüceltilmiş, övülmüş durumlardayken birden babamı görmezden gelmeye çalıştığım o aptalca durumum gözümün önüne gelir. Yıllar yılı süren bu anın acısıyla belki içimden bir eski ayıbımı ödemeye çalışıyorumdur. Sonraları Karababa ailesi babamla, kız kardeşimle tanıştılar, görüştüler, dost oldular. Hiçbir zaman yüzlenmeyen bu yalanımın ayıbı iç benliğime suçlu damgasını vurdu. Utançtan da öte acı bir pişmanlıkla anımsarım bu olayı. Bir daha geriye dönülüp yaşamımdan silinemez, kazınamaz bir pişmanlık. Babama hem de öyle bir babaya, babam sağ olsaydı öleceğimi bilsem yine de yazamazdım bu anımı. Yaşamımın 1953-54 yıllarında iki küçük çocuğumu geçindirebilmek için, babamın bizi geçindirmek için eşek ve zerzevat sattığı durumdan çok daha aşağı düzeylerde işler yapmak zorunda kalmıştım. Bu işlerden biri gazete satıcılığıydı. Daha gün doğmadan Levent'ten Cağaloğlu'na gidip gazeteleri bayiden alır, Levent'e dek taşır, sonra kolumun altındaki gazeteleri Levent'teki evlere dağıtır, gazete satardım. 38 yaşındaydım. Üstelik yüksek öğrenim görmüş, subaylık ve yazarlık yapmış biriydim. Gazete satıcılığı yaptığım o zor günlerimde başım her sıkıştıkça babama koşar, ondan para isterdim. O da her istediğimde verirdi. İşte o zor günlerimde çok düşünmüşümdür. Levent gibi daha yeni kurulmuş bir semtte, çoğunu daha yeni mülk sahibi olmuş bir takım insanların ortasında yaşıyorduk, yaşamaya çabalıyorduk. İşte o zor günlerimde kendilerini geçindirebilmek için gazete satıcılığı yapmak zorunda kaldığım için yaptığım işten dolayı iki çocuğum benden utanıyorlar mıydı? Bunu onlara sormadım ama davranışlarından, benim yüzümden aşağılık duygusuna kapıldıklarını sezmiştim. Çocuklarım yaptığım işten dolayı benden utanıyorlardıysa, sanki babama yaptığım kaba haksızlığın birazını olsun ödeyecekmişim gibi gelirdi bana. Babama yaptığımı çocuklarım bana ödetecekti. Çocuklar yaşamı sürdüren çocuklar. Babalarını büyük, çok büyük, en büyük olarak görmek, tanımak isterler ki kendi güzel ama hayvansı benceliklerini doyursunlar. Roman Revüsü. O yaz tatilinde bir gece Hilmi ile şimdi Taksim gezisinin bulunduğu yerdeki bir açık hava gazinosuna gidişimizi anımsıyorum. Yabancı kadın artistlerin, dansçıların, bar kızlarının, revülerin İstanbul'a akın ettikleri yıllardı. Bunlar daha çok Macar ve Roman kızlarıydı. İstanbul'da daha çok para olduğu için değil de sanırım başka yerlerde hiç para bulamadıkları için başka yerlerden daha çok cinsel açlık çeken İstanbul'da bulunuyorlardı. Bir gün akşama dek gezip dolaşıp kendimize göre epeyce para harcadıktan sonra Hilmi ile Taksim'deki o gazinoya gidecektik. Büyük Taksim bahçesinin içindeki ahşap bir yapı olan dağcılık kulübü vardı. Gece parkta dolanırken terslik buya işte abdestim geldi. Rezalet. Ben beni bildim bileli oldum olası İstanbul genel hela sıkıntısı çekilen büyük bir kenttir. Ama o zamanlar şimdiki kadar bile genel hela yoktu İstanbul'da. Patlayacağım. Dön bu yana, dolaş şu yana, koş o yana. Sonunda umarsızlık bana en uygun yeri buldurdu. Hilmi nöbet tutturuyor. Ben o bakımlı parkın tıraş edilip biçimlendirilmiş yüksekçe bitkileri arkasına geçip bir çiçek göbeğine sıkıntından kurtuldum. Kimiliğin gülmek, utanmayı gizleyen bir örtüdür. Biz de Hilmi ile güle güle Roman Revüsü'nün gösteri yapacağı gazinoya gittik, masaya oturduk. Garson önümüze listeyi bıraktı. Listedeki fiyatları görünce dünyamızı şaşırdık. Cebimizdeki paraya göre orada hiçbir şey yiyip içemezdik. Bir gazinoda fiyatların o denli yüksek olabileceğini düşünememiştik. Roman Revüsü yüzünden fiyatlarını yükseltmiş olacaktı ki gazino, bir kez oturmuştuk, kalkıp gidemiyorduk da. Gitmeyi kendimize yediremiyorduk. Gidersek ayıp olur sanıyorduk. Kim ayıplayacaktı ki bizi? Garson. Ne diye? Paraları yok diye. Garson kimi ayıplayacak? Kim olduklarını bilmediği 15 yaşında iki çocuğu. Lisedekilerin en ucuzu dondurmaydı ama bendeki para ikimizin dondurma yemesine bile yetmiyordu. Hilmi bende kaç para olduğunu sordu. Yeterse, düşerse ceplerin birinde olsun para kalsın diye bozuk paralarımı ayrı ayrı ceplerime dağıtırdım. Yörümüzdeki masalarda oturanlara çaktırmamaya çalışarak ceplerimdeki paramı saydım. Hilmi de başkalarına göstermeden parasını saydı. İkimizin parası birleşince ancak iki dondurmaya yetiyor. Pek az da artıyordu. İki dondurma söyledik garsona. Dondurmayı yerken de daha sonra da revüyü seyrederken de sağ elimi pantolon cebimden çıkaramadım. Boyuna cebimdeki bozuk paraları sayıp duruyordum. Sanki cebimdeki paralar durup dururken eksilecek ya da cebimden düşecek ya da görünmez bir el uzanıp cebimdeki paraları alacakmış gibi geliyordum. Parmaklarımın ucuyla yan tırtıklarını yoklayarak paraları boyuna sayıyordum. Gazino tıklım tıklım olmuştu. Yöremizdeki masalara bakıyorduk. Bizden başka dondurma yiyen yoktu. Öbür müşterilerin masaları içkilerle, mezelerle donanmıştı. İyi ki bizi burada dondurma yenilmez diye kovmamışlardı. Biz de çekingenliğimizden olacak. Önlerde ve ortalarda değil, arkada ve yanda bir masaya oturmuştuk. Yükselti üstünde roman revüsünün kızları bir avuçluk dantelli, fistolu donlarını göstererek bacak sallayıp duruyorlardı. Ama biz ceplerimizdeki bozuk paraları denkleştirmek için hesap yapmaktan, paramız yeter mi yetmez mi diye korku çekmekten, kızların baldırlarını, bacaklarını, göbeklerini, kıçlarını görecek durumda değildik. Roman revüsü ikimize de zehir olmuştu. Gösteri programının sonuna doğru garson hesap pusulasını masaya bırakınca ikimiz de donup kaldık. Biz ceplerimizdeki paraları listede yazılı dondurma fiyatlarına göre hesaplamıştık. Ama o %10 garson hakkını düşünememiştik. Oysa hesap pusulasına garson %10 hakkını da eklemişti. Paralarımızı birleştirip sanki saydıkça artacakmış gibi bir daha bir daha saydık. Paramız ancak ucu ucuna yetişiyor, geriye de ya 2 ya 3 kuruş kalıyordu. Ceplerimizi boşalttık. Üstelik verdiğimiz paranın çoğu da 20 paralık, 1 kuruşluk, 100 paralıktı. Yani bozuk paraydı. Gazinodan çıktık. Ben bu kez gazinoya girmeden önce parkta rahatladığım gibi rahatlamıştım paramız yettiği için. Bir süre sessiz yürüdük. Sonra başladık sesli sesli gülmeye, kendimizle alay etmeye. Tramvaya binecek paramız bile yoktu. Yayan döndük ilmilerin evine. O gece bir doğal gece geçirmiş olsaydık, gazinoda yiyip içip roman revüsünü seyrettikten sonra evimize dönseydik, o zaman o gecenin anısı belleğimde bile kalmayacaktı. Bellekte iz bırakmayan yaşantı bence gerçek bir yaşantı değildir. Alaycılık. Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde koyunlarımızı otlatarak, et yemez kıyılarında yüzerek, genel kitaplıklarda kitap okuyarak, çok zamanda Yemi'yle birlikte gezip tozup eğlenerek yaz tatilini geçirmiş, ders yılı başladığından okula dönmüştüm. 8. sınıftaydım. Epeyce öğrenci alaya çıkarılmış, evine yollanmış, sınıfımız oldukça arınmıştı. Buna karşılık yine başka asker okullarından 8. sınıfta kalmış birkaç dönek öğrenci gelmişti. Bir yıl öncesine göre okula alışmıştım, rahattım. Kendimi savunma yöntemlerime bir de alaycılığı eklemiştim. Alay edilmemin bir umarı daha keskin alaycı olmak, başkalarıyla alay etmekti. 7. sınıftayken yaşadığım, tanığı olduğum, görüp duyduğum kötü olaylar bana içinde bulunduğum o ortamın bir gerçeğini öğretmişti. Sınıfta dönek olup da 2. yılda sınıf geçme umutları kalmayanlar, başarısızlıklarını, umutsuzluklarını bütün sınıf arkadaşlarına bulaştırmak, herkese yaymak, genelleştirmek ve böylece başarısızlığı herkesin başına gelmiş bir durum olarak görüp kendilerine düşecek sınıfta kalma acısının payını azaltmak istiyorlardı. Her öğrenci sınıfta kalırsa, sınıfta kalmanın acısı bölüşülecek, kendi acıları azalacaktı. Sınıf geçmek için çalışanları çekemeyişleri, kıskanmaları bundandı. Bu yüzden çalışkanlarla alay ediyorlardı. Çalışkan öğrencilere ukala, ukala dümbeleyi, allame derlerdi. Aşağı yukarı her öğrenci kuşağının argo için uydurduğu sözcükler, deyimler vardır. Bizim sınıfımızda uydurulmuş birkaç deyim de argoya girdi. İnek, kaşalot, potas, kaf da bizim sınıfın uydurduğu argo sözcükleridir. Bunların içinde en çok yayılıp tutanı inek oldu. Bugün bile kullanılmakta olan inek sözcüğü bizim kuşağın buluşu bir argo deyimidir. Ukala, ukala dümbeleyi, allame yerine sonraları çalışkan öğrencilere inek denilmeye başlanmıştı. Çalışkanlarla inek diye alay ederek onların çalışmasını engellemeye, kendileri onlar gibi olamadığından onları da kendileri gibi yapmaya çalışırlardı. Çalışkan öğrenci inek, derse çalışmak da ineklemekti. İnek, neklemek, ineklik, inek arabası gibi bu sözcük türetiliyordu. Çok bilen, öğretmenin her sorusuna cevap veren öğrenci sütlü inekti. Öğrencinin öğretmenin sorularına cevaplar vermesi sağlıkça süt vermesiydi. Bir de çok çalışıp pek az başarı kazananlar, öğretmenin sorularından pek azını cevaplayanlar için atasözü değerinde bir söz uydurulmuştu. Onlarla şöyle alay ederlerdi. Ulan sen öyle ineksin ki bir çuval saman yiyip bir bardak süt verirsin. Onu da arka ayağını devirirsin. Derse çalışarak sınavda başarmak yerilirdi. Buna karşılık çalışmadan bilmek, dersi bir dinleyişte öğrenmiş olmak, bir yıllık dersi bir saatte öğrenmek, çalışmadan sınıf geçmek, zeki olmak sayılır ve övülürdü. Kimi ana babalar bile çocuklarını ders çalışmadıkları, bir yıllık dersi bir gece içinde çalışıp sınıf geçtikleri için çok zeki diye överlerdi. Hiçbir öğrenci inek diye alay edilmek istemez. Kendilerine inek dedirtmemek için derse çalışmayanlar ya da gizli gizli çalışıp derse çalışmadan biliyormuş gibi görünen zekilik taslayanlar vardı. Çünkü çalışmayanlar, çalışanlarla alay edenler ağır basıyordu. Kaşalotluk ineklikten daha aşağı kertede bir nitelikti. Çok çalışıp da dersi öğrenemeyen kafasız şapşal öğrencilerle kaşalot diye alay edilirdi. Birkaç yıl söylenilen kaşalot deyimi sonraları unutuldu. Alay edilmemenin yolu çalışmamaktı. Oysa ben çalışmak zorundaydım. Ne yapmalıydım ki hem çalışayım hem de benimle arkadaşlarım alay etmesinler? Yani kendimi nasıl savunmalıydım? Bilinçli olarak bunları düşünmüyordumsa da içgüdüsel olarak kendimi savunuyordum. Kendimi savunmanın birkaç yolunu bulmuştum. Bunlardan biri çalışmayanlara sınavlarda kopya vererek, yardım ederek sevilen bir öğrenci olmak, çalışkanlığımı onların da yararına kullanmak. Bu yöntem öylesi yararlı olmuştu ki ileriki sınıflarda arkadaşlarım ben rahat ders çalışayım diye derslikte gürültü yapanları sustururlardı. En yaramazları, en azılı olanları bile susun lan susun da kıllı ders çalışsın. Kıllı benim okuldaki lakabımdı. Çocuk ders çalışamıyor gürültünüzden diye derslikte sessizliği sağlarlardı. Çünkü benim çalışmam onların da işine yarayacaktı. Sınıf birincileri çalışkanlar sevilmezken beni arkadaşlarımın sevmelerinin başlıca nedeni elcel oluşum, onlara yardım edişim, sonraları da bunu isteyerek içten yapışımdı. Bulunduğum kısımda hiçbir arkadaşımın sınıfta kalmamasını kendi başarımmış gibi saymaya başlamıştım. Alay edilmemenin ikinci yolu onlardan daha alaycı olmaktı. Ben de kendimi savunmak için alaycı olmuştum. Kopya vererek iyilik ediyor, alay ederek de onları yıldırıyordum. Ben de alaycılık kendimi savunma olarak daha o yaşımda başlamış, yıllarca sürmüş, sonraları bir alışkanlık olmuş, daha sonra da bir gülmece yeteneği, gülmece duygusu, sense of humor olarak gelişmişti. Öyle sanıyorum ki gülmece yazarlığımın kökeni çocukluğumun o koşullarındandır. Başkalarıyla alay ederek benimle alay edilmesini önlüyordum. Sonraları kendi kendimle de alay etmesini öğrenmiş, alayda ön davranarak başkalarının benimle alayına fırsat vermemiştim. Arkadaşlarımın çoğuna lakap takan bendim. Eğlence gecelerinde uydurma gazete haberleri yazarak çarpıklıkları alaya alan, eksiklikleri abartarak gösteren bendim. Bu alaycılığım arkadaşlarım üzerinde ayrıca zeki olduğum izleniminde yaratıyordu. Ukde-i Hayat. 8. sınıfta Vücud-u Beşa diye bir ders okuyorduk. Bu derse teşrih de denilirdi. Fransızcası anatomi olan bu bilimin sözlükte Türkçesi örgen bilim olarak yazılıdır. Vücud-u Beşar öğretmenimiz Doktor İsmail Hakkı Bey'di. Hayranlık duyduğum öğretmenimdi. Derslerini büyük dikkatle dinler, ağzından her çıkan sözü not ederdim. İsmail Hakkı Bey bir dersinde Ukde-i Hayat'ı anlatmıştı. Ukde-i Hayat'ın Türkçesi nedir bilmiyorum. Sözlük anlamı yaşam düğümü demektir. Ense kökü dediğimiz yerde, ensedeki çukurun dibinde omurilik sinirlerinin, bitkisel sinirlerin dağıldığı küçük yumrunun adı Ukde-i Hayat'tır. Ukde-i Hayat'a bir iğne batırılırsa o insanın birden ölüvereceğini İsmail Hakkı Bey öyle etkili anlatmıştı ki anlatırken sanki bir el uzanıp ense köküme bir iğne batıracakmış gibi olmuştum. Öğretmenimiz kanlarının akmaması için domuzların mezbahalarda kesilmeyip Ukde-i Hayat'larına bir şiş batırıldığını, usta domuz kesicilerin domuzun Ukde-i Hayat'ını kolay bulduklarını, şiş batırılır batırılmaz domuzun birden öldüğünü, kanın da içinde kaldığını anlatmıştı. İsmail Hakkı Bey'in bu dersi verdiği gün, ders dışı olan bir boş zamanda kimi arkadaşlar derslikte uzun eşek oynuyorlardı. Oyuncular iki bölük olmuş, bir bölük arka arkaya dizilip eğiliyor, öbür bölük de bu eğilenlerin üstüne atlıyordu. Üste atlayanlar devrilirse kendileri alta yatıyordu. Kapıdan girilince derslerin önündeki sırada otururdum. Sıra arkadaşım Ödemişli Kamil'di. Kamil, kimiliğin Ödemişli ağzıyla konuşmasını severdi. De gidi de, ne çen lan, gidin oğlu gibi sözler ağzından eksik olmazdı. Bizim arkamızdaki sırada duvar yanında Bursa Askeri Lisesi'nden bize dönek gelmiş olan Cemal oturuyordu. Cemal'in kalın ve derin çizgili yüzü, büyücek başı, iri kara gözleri vardı. Onun yüzünü okuduğumuz İngilizce Alice in Wonderland adlı hikaye kitabında resmi çizili bir adamın yüzüne benzetirdi. Cemal de uzun eşek oynayanlar arasındaydı. En öne o yatmış, ellerini de dersliğin koridora bakan penceresine dayamıştı. Arkasına başka çocuklar eğilerek uzanmışlardı. Üstlerine atlayanların yıkılmamaları için çok ileri atlamaları gerekiyordu. İlk atlayan öyle ileri atlamıştı ki pencere camına çarpmış, cam kırılmıştı. Kırılan bir ikiz kenar üçgen biçiminde büyük bir cam parçasının sipsivri ucu pencere dibinde eğilmiş olan Cemal'in ense çukuruna saplanmıştı. Öyle derin saplanmıştı ki Cemal eğildiği yerden doğrulunca da ensesinde sallanıyordu cam. İsmail Hakkı Bey'in o gün anlattığı Ukde-i Hayat'ın nedenli duygun olduğu yolundaki sözlerin etkisinde olduğumdan camın sivri ucunun Cemal'in Ukde-i Hayat'ına girdiğini sandım. Camı ensesinden çıkarmadan Cemal'i revire götürdüler. Cemal'in ne zaman revirden döndüğünü anımsayamıyorum. bir süre boynu bağlı kalmıştı. Cemal şimdi emekli havaalbayıdır. 40 yıl aladan sonra onu gördüğümde ensesine batan cam olayını unutmadığımı söyledim. O da bana değin başka bir olayı unutmadığını söyledi. Cemal arkamdaki sırada oturur, roman okur, ders çalışma saatlerimizde konuşur, gürültü ederdi. Bir mütalaa saatinde ders çalışmama engel olmuş olacak ki arkama dönüp ona "Arkadaş," demişim, "öyle görülüyor ki sen alaya çıkmaya karar vermişsin. Bu senin bileceğin işi. Nasıl istersen öyle yap ama ben subay çıkmak istiyorum. Gürültü patırtı etme de ders çalışalım." Benim hiç anımsayamadığım bu sözlerimi unutamadığını söyleyen emekli havaalbayı Cemal arkadan şöyle diyor. Her insanın yaşamında dönüm noktası olan, yaşamını değiştiren, yaşamına yön veren olaylar vardır. İşte senin o sözün de benim yaşamımı değiştirdi. Dönüm noktam oldu. Çok etkilenmiştim. Sözlerin bana kamçı oldu. Kendime geldim. Çok çalışmaya başladım. Hiç unutamıyorum o sözümü.